Ayrım 8. El Greco'ya mektup. Nikos Kazantzakis. Sayfa 88.
10. Kıyım. Biz Girit'te bela yalnız başına gelirse ona hoş geldin de deriz. Çünkü bela nadiren tek başına gelir. Geçen gün gökyüzü tertemizdi. Dün keyfini çıkardı. İnsanları mahvetti. Bugün yine gülüyor. Mal sahipleri mahvolmuş kuru üzümlerini bağlarının kenarına taşıyorlardı. Üzümlerin hepsi kaybedilmişti, çamura gömülmüşlerdi. Babam öğle üzeri aceleyle Castro'ya dönmüştü. Sabah sabah bir arkadaşı yanına koşmuş, kulağına bir şeyler fısıldamış, o da gitmişti. Köyün birinde Hristiyanlar büyük bir ağayı öldürdükleri için Müslümanların öfkelendiği, Hristiyanların silahlandığı, yine bir ayaklanma olacağı haberi yayılmıştı. Müslümanlar da kendilerini güvenceye almak için Megalo Castro'da Venedik surlarının ardına koşuyorlardı. Biz kız kardeşimle birlikte bağda dolaşıyor, hala kütüklerden sarkan son üzüm tanelerini topluyorduk. Birden yolda bağırmalar ve eşek anırmalarıyla dolu bir uğultu duyuldu. Tekneler, tencereler ve kadınlarla yüklü, eşeklerden oluşan bir kafile geçiyordu. Arkadan erkekler koşmaktaydı. Kimisi yalın ayaktı, kimisinin çizmelerinin dibi çıkmıştı. Başlarında sarıklar vardı, konuşmuyor, kükrüyor, Castro'ya doğru koşuyorlardı. Çamurlara batıp çıkmaktaydılar. Sıcak onları kavurmuştu. Hava sıcaktan fokurduyordu. Annem inledi. Türkler. Bizi yakalayıp evin içine soktu. Ben onun dizlerine sarıldım. Neden koşuyorlar anne diye sordum. Ne istiyorlar? Sen neden titriyorsun? O saçlarımı okşadı. Tanrım, gözlerin kim bilir neler görecek oğlum. Giritli doğmak ağır bir şeydir. Pencereyi araladık, baktık. Kafile uzaklaştı. Zeytinliklerin arkasında kayboldu. Yol sessizleşti. Babam, gidiyoruz dedi. Çabuk, güneş batmadan. Annem elimizden tuttu. Babam yastığın altından tabancayı aldı, baktı. Doluydu. Cebine soktu ve arkamızdan geldi. Kale kapısının eşiğini açtığımız sırada güneş batıyordu. Sokaklar sanki çoktan kararmıştı. İnsanlar acele acele koşuşuyor. Kapılar çarpılıyor, anneler görünerek toplanıp gelsinler diye çocuklarını çağırıyorlardı. Komşumuz Fatma Hanım bizi gördü ve hayırlı akşamlar diledi. Babam avlu tarafındaki pencerenin önünde duran kanepenin köşesine oturdu. Anam önünde duruyor, bekliyordu. Biliyordu, babam emirler verecekti. Babam tabakasını aldı, yavaş yavaş, acele etmeden bir sigara sardı ve gözlerini kaldırmadan "Artık dışarı çıkmayacaksınız," dedi. Sonra bana dönerek kaşlarını çattı. ''Korkuyor musun?'' diye sordu. ''Hayır'' diye karşılık verdim. ''Ya gelip içeri girer ve seni keserlerse?'' Ürperdim. Bıçağın demirini boğazımda hissettim. ''Korkuyorum, korkuyorum'' diye bağıracak oldum. Ama babamın gözleri üzerimdeydi. Utandım, birden göğsüm kabardı. ''Kesseler de korkmam'' diye bağırdım. Yüreğimin cesaretlendiğini hissetmiştim. Babam ''Peki'' dedi ve sigarayı yaktı. Yazın ölmekte olan dedemi görmeye gittiğimde amcalarımdan biriyle bir bostanda uyumuştum. Tam uykuya dalacağım bir sırada birden çevremde kış kış kış diye acayip gıcırtılar duydum. Korkuyla amcama sokuldum. Bu gıcırdayan nedir diye sordum. Korkuyorum dedim. Oysa uykusunu bozduğum için sinirli bir halde bana sırtını döndü. Uyu Castrolu uyu. İlk kez mi duyuyorsun? Büyüyen karpuzlar onlar. Babam gözlerine dikmiş bana bakarken yüreğimin karpuzlar gibi büyüdüğünü, çatladığını hissettim. Megalo Castro'nun 4 tane kale kapısı vardı. Her akşam güneş batarken Türkler bu kapıları kapatır, artık bütün gece hiç kimse ne içeri girebilir ne de dışarı çıkabilirdi. Böylece sayıları az olan Hristiyanlar içeride kapana kısılmış oluyordu. Türkler güneş doğarken kapıları açarlardı. Yani kale kapıları sıkıca kapalı olduğu için geceliğin kıyım yapılabilirdi. Çünkü şehirdeki Türkler sayıca çoktu, ayrıca içeride Türk askeri de vardı. İşte o sıralarda birkaç gün sonra ilk kıyım havasını yaşadım. Çocuksa aklım o zaman güzel maskenin ardından yeşil toprağın, meyve vermiş bağın, denizin ve buğday ekmeğinin ve ana gülücüğünün ardından ilk kez hayatın gerçek yüzünü gördü. O an ciğerimin ilk kez içine, daha sonraları çiçek açıp meyve verecek olan solmaz, gece gündüz açık, korkusuz ve umutsuz, içimdeki üçüncü gözün tohumu düşecekti. Evin içinde kapılar çifte sürgülü oturuyorduk. Anam, kız kardeşim ve ben birbirimize yapışmıştık. Kapımızın önünden kızgın adamlar geçiyordu. Havada deprem oluyormuş gibi bir uğultu vardı. Babam tüfeği dolu olarak kapının arkasında bekliyordu. Hatırlıyorum, elinde bileği taşı dediği bir taş vardı ve kara saplı bıçağını bilemekteydi. Bekliyorduk. Bize şöyle demişti: "Kapı kırılır, içeri girerlerse ellerine düşmemeniz için önce sizi keseceğim." Ve hepimiz, anam, kız kardeşim ve ben buna razıydık, bekliyorduk. Bana öyle geliyordu ki o saatte görünmez şeyler görünür olsaydı ruhumun olgunlaştığını görecektim. Çocuk olduğum halde birkaç saat içinde erkekleştiğimi hissettim. Gece böyle geçti. Sabah oldu, uğultu kesildi, ölüm uzaklaştı. Dikkatle kapıyı açtık, kafamızı dışarı çıkardık. Bazı komşular gizlice ve çekine çekine pencerelerini açmış, gözleriyle sokağı araştırıyorlardı. O sırada köse Türk simitçi, gür sesi, başında kocaman sacdan tepsisiyle şarkı söylercesine tarçınlı ve susamlı simitlerini satıyordu. Ne mutluluktu o, her şey yeniden nasıl doğmuştu. Gökyüzünü, bulutları ve kokulu simitlerle dolu bir tepsiyi ilk kez görüyorduk sanki. Anam bana bir tane aldı. Anlatılamaz bir zevkle kemirdim. "Ana," diye sordum, "kıyım gitti mi?" Anam ürperdi. "Sus," dedi, "sus çocuğum, adını tekrarlama. Duyar da geri dönebilir." Kıyım kelimesini yazdım. Tüylerim diken diken oldu. Çocuk olduğum o günlerde bu kelime neden alfabenin yan yana gelmiş beş harfi? Katliamın Yunancası beş harfli bir kelime olup sıfayı diye okunur. Değildi de büyük bir uğultu, kapıların tekmelenişi, dişlerinin arasında bıçak tutan gerilmiş suratlar, mahallenin her tarafında çığlık atan kadınlar ve kapıların arkasında diz çöküp tüfek dolduran erkekler oluyordu. O devrin Girit'inde çocukluğunu yaşamış bizler için başka kelimelerden de kan ve gözyaşı damlar ve bunların üzerinde bütün halklar çarmıha gerilmiştir. Bu kelimeler özgürlük, ayaminas, İsa ve ihtilaldi. Yazı yazan adamın baskıcı, mutsuz bir yazgısı vardır. İşinin doğası gereği sözcükleri kullanmak, yani iç atılımlarını hareketsizliğe dönüştürmek zorundadır. Her sözcük içinde büyük, patlayıcı bir gücü saklayan çok sert bir budaktır. Ne demek olduğunu bulmak için içinde mermi gibi patlamasına ve böylece hapsettiği ruhu serbest bırakmasına imkan vermen gerekir. Bir haham tapınmak için sinagoga giderken önce vasiyetini yapar. Karısı ve çocuklarıyla vedalaşırmış çünkü tapınmadan sağ döneceğini bilmezmiş. Çünkü dermiş bir sözcük, örneğin kiriye, bu sözcük yüreğimi paralar, korkuya kapılır, ondan sonraki elison. Aslı Yunanca olan kiriye elison deyimini yazar, anlaşılsın diye İbranice kullanmış olacak. Kelimesine geçip geçemeyeceğimi bilemem. Yeter ki bir insan bir şiiri, kıyım sözcüğünü, sevgilisinin aşk mektubunu ya da tüm yaşamı süresince mücadele etmiş ama pek az şey başarmış bir insanın kitabını böyle okuyabilsin. Ertesi gün babam sabah sabah beni elimden tuttu. "Gidiyoruz," dedi. Anam korktu. "Çocuğu nereye götürüyorsun? Henüz hiçbir Hristiyan sokağa çıkmadı." Babam tekrarladı. "Gidiyoruz." Kapıyı açtı ve dışarı çıktık. Bu kez ben sordum. "Nereye gidiyoruz?" Elim kaba avucunun içinde titriyordu. Çevreme bakındım, ortalık tenhaydı. Köşede iri yarı iki Türk çeşmede yıkanıyordu. Su kırmızı olmuştu. "Korkuyor musun?" "Evet." "Zararı yok, alışırsın." Köşeyi dönerek liman kapısına doğru yollandık. Aslında şadırvanın bulunduğu meydana vardık. Yan tarafta yaşlı büyük çınar vardı. Babam durdu, elini uzattı. "Bak." Gözlerimi çınara doğru kaldırınca bir çığlık attım. Çınara üç adam asılmıştı. Korkarak başımı çevirdim. Babam bunların aklımda kalmasını istiyor olmalıydı. Beni onlara zorla baktırdı. "Alışasın," diye dedi. Yine elimden tuttu ve eve döndük. Anam huzursuz bir halde kapı arkasında durmuş bizi bekliyordu. "Tanrı aşkına söyleyin, nereye gittiniz?" dedi ve hırsla beni yakalayıp öpmeye başladı. Babam "ibadete gittik," diyerek güvenle bana baktı. Kastro'nun kapıları üç gün kapalı kaldı. Dördüncü günü açıldı ama Türklerin kaynaşması durulmamıştı. Hristiyanlardan çocuğu olanlar vapurlara, kayıklara biniyor, Yunanistan'a gidiyorlardı. Çocuğu olmayanlarsa Kastro'dan ayrılıp dağa çıkıyordu. Biz de gitmek üzere limana indik. Önde babam, ortada annemle kız kardeşim, en arkada da ben. Babam bana, biz erkekler kadınları korumalıyız dedi. O sırada 8 yaşımda yoktum. Ben önden gideceğim, sen arkadan. Dikkatli ol. Yanmış mahallelerden geçtik. Babam eğilip eşiğin birinden kana bulanmış bir taş aldı. Bana, sakla bunu dedi. Artık babamın bu vahşice davranışlarını anlamaya başlamıştım. O yeni pedagojiyi uygulamıyor, en eskisini, insafsız olanını ve soyu kurtaracak tek pedagojiyi izliyordu. Kurt da yavrusuna diyalektiğini aynı şekilde anlatır, onu korur ve kendisine kovalayıp öldürmeyi, tuzaklardan hile ya da yiğitlikle kaçmayı öğretir. Güç anlarımda bana yardımcı olan dayanma ve inadı babamın bu haşim pedagojisine borçluyumdur. Şimdi hayatımın sonunda bana egemen olan ve ne Tanrı'nın ne de şeytanın tesellisine tenezzül etmeyen boyun eğmez düşüncelerimi de babamın yine bu haşimliğine borçlu bulunuyorum. Babam evden çıkmadan önce bana yukarı senin odana çıkıp karar alalım demişti. Odanın ortasında durmuş duvarda asılı büyük bir Yunanistan haritasını gösteriyordu. Pire'yi de Atina'yı da istemiyorum. Herkes orada toplanacak. Bir de yiyecekleri yok diye ağlamaya başlayıp yardım dilenecekler. Ben böyle şeylerden iğrenirim. Bir ada seç. Hangisini istersen mi? Hangisini istersen. Bir sandalyeye çıktım. Ege adalarını sıradan aldım. Mavi denizin içinde yemyeşildiler. Parmağımı Santorini'den Milo'ya, Sifino'ya, Mikonos'a, Paros'a dolaştırdım. Naxos'ta durdum. Naxos'a dedim. Biçime ve adı hoşuma gidiyordu. Bu rastgele, kadere bağlı seçimin, bütün hayatım boyunca nasıl rastlantılı bir etkisi olacağını o devirde nereden bilecektim? Naxos'a dedim ve babama baktım. Peki diye karşılık verdi. Naxos'a gidiyoruz. Birkaç gün sonra Girit'ten ayrılmak üzere gemiye bindik. Ne muzaffer bir seyahatti o. Vapur Ege'yi aşmak için nasıl da atılıyor, o sonbahar günü güneş nasıl da yüreklerimizin ta içine kadar işliyordu. Babam gününü geminin provasında geçirdi. İnsanın gözleri dalları yerinden oynatabilseydi, Girit'in bir fırkateyn gibi üzerimize doğru geldiğini görürdü. 11. Naxos. Bu ada çok hoştu. Büyük bir sessizlik vardı. İnsanların yüzleri iyiydi. Kavunlar, incirler yığınlarla duruyordu. Deniz sakindi. İnsanlara baktım. Onlar hiçbir zaman depremden ve kıyımdan korkmamışlardı ve gözleri kızarmış değildi. Burada özgürlük, özgürlük özlemini öldürmüştü ve hayat, uyuyan bir su gibi uzanmış yatmaktaydı. Ara sıra dalgalanıyorsa bile hiçbir zaman fırtına çıkarmıyordu. Naxos'ta dolaşıldığı zaman adanın ilk armağanı güvenlik oluyordu. Güvenlik ve birkaç gün sonra da can sıkıntısı. Kir Lazaros adında zengin bir Naxosluyla tanışmıştık. Şehirden bir saat ötedeki Egares'te değerli bir çiftliği vardı. Bizi davet etti, 2 hafta orada kaldık. Ne bolluk, nasıl meyvelerle yüklü ağaçlar, ne mutluluktu o. Girit masal oldu. Girit uzak, asi bir ada haline almıştı. Ne korku, ne kan, ne özgürlük mücadeleleri. Naxos'un bu uykulu mutluluğu içinde her şey eriyor, kayboluyordu. Kırdaki bu köy soylusunun evinde dolabın birinde bir yığın sararmış kitap buldum. Bir zeytin ağacının altına oturdum. Hırsla sayfalarını çevirmeye başladım. Eski rengi solmuş resimlere bakıyordum. Kadınlarla vahşi hayvanlar ve muz ormanları. Başka bir kitapta buzlar ve buz kesilmiş gemilerle karlar arasında yuvarlanan pamuk yumakları gibi ayı yavruları. Başka birinde uzak şehirler, yüksek bacalarla işçiler ve büyük ateşler. Aklım ve onunla birlikte dünyam da genişliyordu. Hayalim dev ağaçlar, acayip canavarlar, siyah ve sarı insanlarla doluyor, okuduğum birkaç sözse yüreğime can veriyordu. Bu sararmış kitapların birinde şunları okudum. En çok denizlerle, en çok karaları görecek insana ne mutlu. Başka birinde de, bir yıl öküz olmaktansa bir gün boğa olmak yeğdir. Bunu pek anlayamıyordum ama bildiğim bir tek şey vardı, öküz olmayı istemiyordum. Kitabı kapatıyor, gözlerimi meyve yüklü kayısı ve şeftali ağaçlarına dikiyor, sıcak kokulu bir havayı soluyordum. Henüz kanatları olgunlaşmamış, küçük ayaklarıyla toprağı tekmeleyen, uçmak isteyen ama yüreği titreyen bir böcektim. Başarabilecek miydim, başaramayacak mıydım? Biraz daha sabredelim, bakalım. Sabrettim. Hiç kuşkuya düşmeksizin içimde gizlice kanatlanıp kaçacağım günü hazırlıyordum. Kir Lazaros'un yeğeni olan gibi bir kız olan 12 yaşındaki Stella, Yandaki zeytin ağacına bir salıncak kurmuş, havada sallanıyor ve şarkı söylüyordu. Hızla eteği kalkıyor ve güneşte yüz yuvarlak, bembeyaz dizleri parıldıyordu. Ben onun şarkısını dinleyemiyor, dizlerine bakamıyordum. Bir gün kızarak kitapları hızla yere vurdum. O sakız çiğniyor, bana bakıyor, gülmekten katılıyordu. Sık sık alaylı şarkılarıyla kızdırıyordu beni. Hepsini unuttum, yalnız bir tanesini hatırlıyorum. Bana bakan o siyah gözleri, indir ruhum çünkü beni öldürüyorlar. Ben kızmış bir halde Stella diye bağırdım ve ayağa fırladım. Ya sen gidersin ya ben. O ise salıncaktan indi, birlikte gidelim diye karşılık verdi ve bir daha gülmedi. Sesini alçalttı. Birlikte gidelim zavallıcığım. Çünkü pazartesi günü seni Frank papazlarının okuluna kapatacaklar. Babanın dayımla bunu konuştuğunu duydum. Yüzyıllar önce Franklerin işgal ettikleri Naxos'taki kale üzerinde Frank papazlarının yaptığı Fransız okulu ün salmıştı. Bir gün babamla beraber oraya çıkmıştık. Babam bana bir süre baktı, başını salladı. Burada dedi, iyi bilgi veriyorlar ama lanet olsun öğretmenler Frank papazı, sonra Frankleşebilirsin de. Okuldan bana bir daha söz etmemişti ama bu düşüncenin kafasını kurcaladığını biliyordum. Neye karar vereceği belli olmazdı. Stella'nın bana bunu çıtlattığının akşamı babam yemekten sonra beni aldı, bahçede bir tur attık. Mehtap vardı, ortalık ıssızdı, etraf mis gibi kokuyordu. Bir süre konuşmadı. Sonunda artık eve döneceğimiz sırada durdu. Girit'te dedi, ihtilal uzun sürecek, ben adaya döneceğim. Her gece rüyamda dedeni görüyorum. Beni azarlıyor. Gitmem gerek. Bu arada senin zaman kaybetmeni istemem. Adam olman gerek. Yine sustu. İki adım attı. Tekrar durdu. Anladın mı dedi. Adam demek yurduna yararlı olmak demektir. Senin silah değil de yazı adamı olman çok yazık. Ne yapalım? Yolun bu. Takip et. Anladın mı? Tahsil yap da Girit'in kurtuluşuna yardımda bulun. Amaç budur. Yoksa şeytan alsın okumayı. Senin ne öğretmen olmanı istiyorum, ne keşiş, ne de Bilge Süleyman. Bunları kafana iyice sok. Ben karar verdim, sen de ver. Ne silah tutmayı, ne de okumayı beceremeyeceksen, yediğin ekmeğe yazıklar olsun. Ben Frank papazlarından korkuyorum, dedim. Ben de korkuyorum. Sağlam erkek korkar ama korkuyu yener. Benim sana değil, damarlarında akan kana güvenim var. Girit kanına. Haydi istavroz çıkar, yumruğunu sık. Tanrı'nın izniyle pazartesi günü seni Frank papazlarının okuluna kaydettirmeye götüreceğim. Babamla birlikte Frank okulunun bulunduğu kaleye çıkmak üzere yokuşu tırmandığımız gün yağmur yağıyordu. İnce bir sonbahar yağmuruydu, daracık sokaklar sis içindeydi, arkamızda deniz iç çekiyordu. Hafif bir rüzgar esiyor, ağaçların yaprakları dökülüyor, ıslak yokuşu süslüyordu. Bulutlar tepemizde, yükseklerde kuvvetle esmesi gereken bir rüzgarla koşuşuyordu. Başımı kaldırdım, onlara baktım. Koşmalarına, birleşmelerine, ayrılmalarına, bazılarının da büyük, toprağa değmek ister gibi kocaman dilimler halinde sarkmalarına bakmak hoşuma gidiyordu. Daha küçük bir çocukken avlumuzda sırt üstü uzanıp bulutlara bakmak hoşuma giderdi. Ara sıra bir kuş, bir karga, bir kırlangıç ya da güvercin geçer ve ben onunla öylesine birleşir bir olurdum ki açık avucumun içinde karnının sıcaklığını duyardım. Bir gün komşumuz Kira Penelope anama, ''Oğlunuz hayalperest olacak gibime geliyor Bayan Marie'' dedi. ''O bulutlara bakıyor.'' Anam ona, ''Sen merak etme Kira Penelope'ciğim'' diye yanıt verdi. ''Onu daha aşağılara da baktıracak olan yaşamdır. Henüz zamanı var.'' Ama o yaşam henüz gelmemişti ve bugün kaleye çıkarken yalnızca bulutlara bakıyordum. İkide bir de ayağım kayıyordu. Babam da beni yüreklendirmek istermiş gibi omzumdan tuttu. ''Bulutları bırak aşağıya, taşlara bak da düşüp ölmeyesin.'' dedi. Yarı yıkık, kocaman bir evin kemerli kapısında solgun benizli bir genç kız göründü. O da gökyüzüne baktı. Sarı benizli ve zayıftı, yüzü çok kibardı. Yırtık pırtık bir şala bürünmüş, tir tir titriyordu. Daha sonra öğrendim ki düşkünleşmiş, soylu aile kızlarındanmış. Yüzyıllardan beri Naxos'a hükmetmiş, Katolik ailelerinden, konteslerle düşesler soyundanmış. Bu kaleyi şehrin tepesine hem içinde oturmak ve hem de yukarıdan aşağı bakıp limanla ovada kendileri için çalışan Ortodoks peleblerini gözlemek için yaptırmışlar. Ama şimdi düşkünleşmiş, yoksullaşmışlar. Sarayları harap olmuş ve üç nesil soylu torunlarının yiyecekleri tükenmiş, benizleri solmuş ve evlenemiyorlarmış. Çünkü kendi seviyelerindeki erkeklerin eski hızları kalmamış, ya evlenmek istemiyorlarmış ya da kadınla çocuk besleyecek durumda değillermiş. Gösterişsiz, ortodoks bir aileden biriyle evlenmeye ise tenezzül etmiyorlarmış. Gururlarını daima üstün tutmaktaymışlar. Çünkü başka hiçbir şeyleri kalmamış. Genç kız bir an gökyüzüne baktı, başını salladı ve tekrar içeri girdi. O kaleye çıkıp da Frank papazlarına gittiğimiz günkü her şeyi hatırlıyorum. Bir eşikte oturmuş ıslanan, portakal rengi yanaklarıyla beyaz bir kediyi bile... Bir elinde yanan kömürlerle dolu bir mangal tutarak koşan çıplak ayaklı küçük kızı, yüzü ateşten kıpkırmızı parlıyordu. Babam, geldik dedi, elini kaldırdı ve büyük kapıyı çaldı. Bu manevi hayatımın ilk ve belki de en kesin anı olmuştur. Beynimin içinde büyülü bir kapı açıldı ve beni hayrette bırakan bir dünyaya soktu. Şimdiye kadar içinde ruhumun sıkışıp mücadele ettiği Girit'le Yunanistan'dan oluşan dar bir alan vardı. Şimdi dünya genişledi, insanlar çoğaldı. Benimse yeni erginleşen göğsüm bunları içine alabilmek için çatırdıyordu. O ana kadar dünyanın çok büyük olduğunu, acıyla yorgunluğun, yalnız Giritli'nin değil, aynı zamanda her insanın arkadaşı ve mücadele ortağı olduğunu pek kesin olarak bilmemekle birlikte hissediyordum, yalnız büyük bir sırrı hissetmeye başlıyordum. Bütün acıyla mücadeleyi şiirin değiştirip hayal haline getirebileceğini ve onu şarkı biçimine sokup elinden geldiği kadar ölümsüzleştireceğini, o zamana kadar soydan gelen 2-3 ihtiras hüküm sürmekteydi içimde. Korkuyu yenmem için yapacağım mücadele ve ateşli bir özgürlük isteği. Ama şimdi içimde iki yeni ihtiras daha yanmaya başladı. Güzellik ve öğrenme susuzluğu. Okuyayım, öğreneyim, uzak ülkeleri gezeyim, ben de acı çekip sevineyim. Dünya Yunanistan'dan daha büyüktür. Dünyanın acısı bizimkinden çok daha büyüktür ve ateşli özgürlük isteği yalnız Giritli'nin ayrıcalığı değil, insanın ezeli mücadelesidir. Girit aklımdan silinmedi ama bütün dünya içime yayıldı. Girit çeşit çeşit kimselerin eziyet ettiği ama hep silkinip özgürlük isteyen çok geniş bir çap kazandı. Böylece bütün dünyayı Girit'e dönüştürerek ergenlik hayatımın ilk yıllarında insanlık mücadelesini ve acısını tadabildim. Bütün Yunanistan'dan çocukların toplanmış olduğu o Frank okulunda ben, Giritli olduğum ve o zaman Girit Türkiye ile savaştığı için Girit'i utandırmamanın ve arkadaşlarım arasında birinci olmanın görevim olduğuna, bununla yükümlü bulunduğuma inanıyordum. Ve bana kalırsa bireysel bir istekten değildi, ulusal bir zorunluluktan doğan bu inanç gücümü artırdı ve çabucak arkadaşlarımı geçtim. Daha doğrusu ben değil, Girit geçti. Aylar benim için böyle ilk kez duyulan bir öğrenme, ilerleme, sonradan adına ruh dendiğini öğrendiğim mavi kuşu kovalama sarhoşluğu içinde geçti. Aklım öylesine bir cüret kazandı ki günün birinde çok tehlikeli bir karar aldım. Sözlükteki her Fransızca kelimenin yanına Yunanca karşılığını yazmak. Bu yorucu iş başka sözcüklerin de yardımıyla aylarca sürdü. İşimi bitirip de bütün sözlük çevrilmiş olduğu zaman böbürlenerek aldım ve götürüp okulun müdürü Pere Loran'a gösterdim. Az konuşan gri gözlü, yaygın, beyazımtırak sarı sakallı, acı gülüşlü bir Frank papazıydı bu. Sözlüğü aldı, sayfalarını çevirdi, hayretle bana baktı ve kutsamak istermiş gibi avucunu başımın üzerine koydu. Giritli çocuğu dedi, bu yaptığın iş günün birinde senin önemli bir adam olacağını gösteriyor. Ne mutlu sana ki daha bu küçük yaşta yolunu buldun. Senin yolun budur, öğrenmek. Aferin sana. Ben büyük bir gururla müdür yardımcısı Pere Lele Evre koştum. Hoş bir keşişti, besiliydi, gözleri fıldır fıldır dönüyordu. Bizimle şaka eder ve birlikte oynardı. Her cumartesi pazar tatili dolayısıyla bize alır, okulun kır çiftliğine götürür. Orada Pere Loran'dan kurtulmuş olarak güreşir, hep birlikte güler, meyve yer, otların üzerinde yuvarlanır, haftanın ağırlığını üzerimizden atar, hafiflerdik. Kısacası ben Pere Lelivre bulmak ve başarımı göstermek üzere koştum. Onu avluda bir sıra zambağı sularken buldum. Sözlüğü aldı, yavaş yavaş sayfaları çevirdi. Bakıyor, baktıkça da yüzü aydınlanıyordu. Sonra birden sözlüğü kaldırıp suratıma çarptı. utanmıyor musun diye bağırdı. Sen çocuk musun yoksa ihtiyar mı? Nedir bu ihtiyarlara yaraşan işler? Neden zamanını harcıyorsun? Oynayacağına, güleceğine, pencereden geçen kızlara bakacağına oturmuş baba bir moruk gibi sözlük çeviriyorsun. Defol, defol, gözüm görmesin seni. Benden öğrenmiş ol ki bu yolu izlersen hiç ama hiç ilerleyemezsin. Bir öğretmen olursun, gözlüklü, kocaman bir kambur. Gerçek bir Giritliysen bu lanetli sözlüğü yak ve küllerini bana getir. O zaman sana hayır duamı veririm. Düşün, ona göre hareket et. Hadi yürü. Yürüdüm ama şaşırmıştım. Haklı olan kimdi, ne yapacaktım? İki yoldan hangisi doğruydu? Aslında yıllarca uğraşmış ve doğru yolu bulduğum zaman saçlarım ağarmıştı. Pere Loran ile Pere Lelevr arasında ruhum Burida'nın eşeği gibi kararsız bir halde gidip gelmekteydi. Sözlüğe kırmızı mürekkeple ve incecik yazılarla sayfanın kenarına yazılmış olan Yunanca kelimelere bakıyor, Pere Lelevr'in sözlerini hatırlıyordum ve yüreğim sızlıyordu. Hayır, hayır, onu yakıp külünü kendisine götürecek cesaretim yoktu. Daha sonraları aradan uzun yıllar geçtikten sonra ne demek istediğini anlamaya başladığım zaman onu ateşe attım ama külünü toplamadım. Pere Lelevr çoktan ölmüştü. Babam beni okula yerleştirdikten sonra bir kayıkla gizlice Girit'e savaşmak üzere gitti. Ara sıra bana taze barut dumanına bulanmış bir mektup gönderirdi. Ben savaşıyor, görevimi yapıyorum. Sen de savaş, dikkat et. Frank aklını çelmesin. Giritli olduğunu, beyninin sana değil, Girit'e ait olduğunu unutma. Girit'e yardım etmek için bile, silahla yapmasan da beyninle olsun. O da bir tüfektir. Sana neyi öğütlediğimi duyuyor musun? Duyuyorum diyeceksin. Her zaman söylediğim bunları. Beni utandırma. Girit'i omuzlarımda hissediyordum. Dersi iyi bilemezsem, bir matematik problemini anlayamazsam, yarışmada birinci gelemezsem Girit utanırdı. Çocukluğa özgü umursamazlık, hafiflik ve tazelik bende yoktu. Arkadaşlarımın oynayıp gülüştüğünü görüyor, hayran hayran onlara bakıyordum. Ben de gülmek ve oynamak isterdim ama Girit savaşıyordu ve tehlikedeydi. Daha da korkuncu vardı. Öğrencilerle öğretmenler artık beni adımla çağırmıyor, Giritli diyorlardı ve bu bana görevimi her an daha da ağır bir biçimde hatırlatıyordu. Frankleşmekten korkum yoktu, hangi dinin daha doğru olduğunu anladığımdan değil. Bir şey değilmiş gibi görünen ama çocukça ruhumu bütün diğer teolojilerden çok daha derin bir biçimde etkileyen bir nedenle. Her sabah zorunlu olarak tapınmak üzere Frank Kilisesi'ne giderdik. Bu kilise okulun ortasındaydı. Küçük, çıplak, yazın fazla sıcak, kışın fazla soğuk, Meryem Ana'nın ve Kutsal Bakire'nin alçıdan yapılmış iki küçük renkli heykeli bulunan bir kiliseydi bu ve kutsal sofrasında camdan yüksek vazolar içinde bir sürü beyaz zambak vardı. Bunları geç değiştirdikleri için günlerce aynı suyun içinde kalırlar, küflenirler ve her sabah kiliseye girdiğimde kokularından ötürü kusacak hale gelirdim. Hatta bir keresinde bayıldığımı hatırlıyorum. Böylece de yavaş yavaş içimde Katolik kilisesiyle çürümüş zambaklar birleşiyor ve Katolik olma düşüncesi midemi bulandırıyordu. Buna rağmen öyle bir an geldi ki bugün hala hatırladıkça utanıyorum. Az daha dinime ihanet edecektim. Neden mi? Hangi şeytan mı? O şeytan da erdemlerimizin ardında bekleyerek, erdem kılığına girerek, er ya da geç ama saatinin mutlaka geleceğinden emin, hazır bulunmak için kim bilir ne kadar sabır ve kötülük vardır. Ve bir gün saati geliverdi. Bir sabah Roma'dan doğudaki Katolik okullarını denetleyen bir kardinal çıka geldi. Menekşe rengi dubleleri olan siyah ipekliler, yassı kenarlı bir şapka, şeffaf menekşeli çoraplar giymişti ve parmağında menekşe rengi taşlı kocaman bir de yüzüğü vardı. Birden görünüp önümüzde duruverince o anda cennetten çıkan ve çevresindeki hava kokarak parıldayan büyük bir egzotik çiçek gibi görünmüştü. Elini kaldırdı. Tombul ve bembeyaz, altın yüzüklü bir eldi bu. Bizi takdis etti ve hepimiz başımızın tepesinden tabanlarımıza dek esrarengiz bir gücün indiğini hissettik. Sanki eski bir şarabı içmişiz de beynimiz koyu menekşeli bir renge bürünmüştü. Pere Loran ona benden söz etmiş olmalıydı. Çünkü bizden ayrıldığı sırada bana kendisini izlemem için işaret etti. Odasına çıktık, beni ayak ucundaki bir rahleye oturttu. ''Benimle birlikte gelmek ister misin?'' diye sordu. Sesi bana bal gibi tatlı gelmişti. Endişeli bir halde sordum. ''Nereye? Ben Giritliyim.'' Kardinal güldü, bir kutu açtı, bir karamela aldı, ağzına koydu. Ağzı küçük ve yuvarlaktı, iyi tıraş olmuştu. Dudakları kalın ve kıpkırmızıydı. Her elini sallayışında lavanta kokuyordu. "Biliyorum, biliyorum," dedi. "Giritlisin, yani yaban keçisi. Ama sabret de dinle. Roma'ya, kutsal kente gideceğiz. Büyük bir okula girip okuyacaksın. Büyük ve parlak bir insan olacaksın. Kim bilir, belki sen de bir gün benim şu giydiğim kardinal şapkasını giyersin. Şunu da unutma ki bir zamanlar senin adadan bir Giritli papa bile oldu. Hristiyanların başı, kraldan daha yüce. Böyle bir konumda çalışıp Girit'i kurtarabilirsin. Ne söylediğimi duyuyor musun?" "Duyuyorum, duyuyorum," diye mırıldandım. Başımı kaldırmış hırs içinde onu dinliyordum. "Şu anda oğlum," diyordu, "hayatın söz konusudur. Evet dersen kurtulursun, hayır dersen mahvolursun. Burada kalırsan ne olacaksın? Baban ne iş yapar? Tüccardır. Öyleyse sen de tüccar olacaksın. Yani olsan olsan avukat ya da doktor olursun. Bu ne demektir? Hiç. Yunanistan taşradır. Taşradan dışarı çık. Bana senin için çok şey söylediler. Yok olmana acırım." Yüreğim hızla çarpıyordu. Önümde yine iki yol açılmaktaydı. Acaba hangisini seçmeliydim? Kime sorsam da bana yardımcı olsa, Pere Loran beni bir yola, Pere Lelievre başka bir yola yöneltecekti. Hangisi doğruydu? Ya babama sorsam? Babamı hatırladım ve korktum. Tam o günlerde Girit'ten dönmüştü. Daha üstü barut kokuyordu. Kolunda ağır yaralar vardı. Tüfek susmuştu. Bunca yüzyıldan, bunca kandan sonra özgürlük, kanlı ayaklarıyla Girit'e ayak basmıştı. Kısa bir süre sonra Yunan prensi Georgios, Girit'le Yunanistan'ın sonsuza dek birleşmesinden önce elinde nişan yüzüğüyle gelecekti. Yazar Girit'le Yunanistan'ın birleşmesini evliliğe benzetiyor. Babam Girit'ten döner dönmez beni görmeye geldi. Önce onu tanıyamadım, çok sararmıştı ve ben dudaklarının ilk kez gülümsediğini görüyordum. "Nasılsın, frenkleştin mi?" dedi ve güldü. Bense kıpkırmızı kesildim. Kocaman elini başımın üzerine koydu. "Sana güvenim var," dedi. "Şaka yapıyorum." Şimdi hatırladım, herhalde benzim solmuştu. Çünkü kardinal tombul elini sevgiyle saçlarımın üzerine koymuş ve bana sormuştu. "Ne düşünüyorsun?" "Babamın ne söyleyeceğini," diye mırıldandım. "Öğrenmesin, kimse öğrenmesin. Geceliğin gizlice kaçarız. Ya anam, o ağlamaya başlar." İsa, anasıyla babasını inkar etmeyen peşimden gelemez demiştir. Sustum. Çocukluk çağlarımdan beri İsa'nın yüzü üzerimde tarifi imkansız bir büyü yapmıştı. Tasvirlerde onun doğumunu, 12 yaşına gelişini, bir sandal içinde duruşunu, elini kaldırınca denizin sakinleşmesini, sonra da onu dövmelerini, çarmıha germelerini, çarmıhın üzerinde şöyle bağırdığını, "Baba, baba, neden bıraktın beni?" Sonra güzel bir sabah vakti, mezardan çıkışını ve elinde beyaz bir bayrakla göğe yükselişini izliyordum. Ona bakıyor, dövülüyor, ben de onunla birlikte çarmıha geriliyor ve birlikte diriliyordum. İncil'i okuduğum sıralarda da eski masallar diriliyor, insanın ruhu bana, uykusunda uyuyup homurdanan vahşi bir canavar gibi görünüyor ve birden gökler açılıyor, İsa iniyor, ruhu öpüyor, o da tatlı tatlı içini çekerek uyanıyor, yeniden çok güzel bir prenses oluyordu. "Peki," dedim ve kardinalin elini öptüm, "babamı da anamı da bırakacağım." Kardinal, "Şu anda," dedi, "başına Ruhul Kudüs'ün indiğini gördüm çocuğum, kurtuldun." Ve öpeyim diye parmağındaki yüzüğü uzattı. 3 gün sonra gidecektik. Ana babamı görmek, içimden onlara veda etmek istedim. Sırrımı onlara açmayacaktım ama kardinal bırakmadı. "Sevdiklerine sağlıcakla kalın demeden onlardan ayrılan adam gerçekten erkektir," dedi. Gerçekten erkek olmak isteyen ben de yüreğim burkula burkula sustum. İnzivaya giden çilecilerin böyle yaptıklarını azizlerin yaşam öykülerinde kaç kez okumuştum. Analarını görmek için geriye dönmezler, ellerini sallayıp ona sağlıcakla kal, ben de şunu yapacağım demezlerdi. Ağır yaldızlı kitaplar verdiler. Ebedi kent Roma'yı ve kutsal peder papayı okuyor. Tasvirlere, Aziz Petrus, Vatikan, resimler, heykeller. Bakarken sarhoş oluyordum sanki. İşler yolundaydı, hayalen kaçmıştım bile. Denizi aştım, kutsal kente vardım, tahsilimi bitirdim. İpek kenarlı, menekşe rengi şapka giyiyordum. Sağ elime baktım ve orta parmağımda karanlıkta parlayan ametist gördüm. Birden kader harekete geçti, elini uzattı ve yolumu kesti. Birisi babamın kulağına fısıldamış olmalıydı. Frank papazları oğlunu alıyorlar diye. Ve o vahşi Giritli yerinden fırladı. Vakit geceydi. Sandalcı ve balıkçı olan birkaç arkadaşını uyandırdı. Meşaleler yaktılar, bir tenekede gaz aldılar ve kaleye doğru yokuşa sardılar. Yanlarında kalaslar ve kazmalar da vardı. Okulun kapısına vurmaya, okulu ateşe vereceklerini haykırmaya başladılar. Keşişler korkudan büzüldü, gecelik takyesiyle Pere Laurent çıktı, bağırdı, yarı Frenkçe, yarı Rumca yalvardı. Babam yanan odunu sallayarak bağırıyordu. ''Oğlumu, oğlumu, yoksa veririm ateşle baltayı, köpeğin Frenkleri sizi.'' Beni uyandırdılar, alelacele giyindim, pencereden sarkıttılar, babamın kolları arasına düştüm, kaldırıp 2-3 kez yere vurdu, sonra arkadaşlarına döndü. ''Meşaleleri söndürün, gidiyoruz.'' Babam benimle 3 gün konuşmadı. Beni yıkattırdı, bedenime Meryem Ana kandilinden yağ sürdürdü, temiz elbise giydirdi, takdis edip üzerimden Frenkliğin pis kokusunu def etsin diye papazı da getirdiler. Ondan sonra yüzünü bana döndürdü. Judas dedi ve 3 kere havaya tükürdü. Bereket versin, birkaç hafta sonra iyi bir haber geldi. Yunan prensi Georgios fethetmek üzere Girit'e gidiyordu. Babam yerinden fırladı. 3 kez eğilip toprağa dokundu ve doğru berbere gitti. Hayatında tıraş olmamıştı. Acısı olduğu için dalgalansınlar diye saçlarını göğsünün üzerine indiriyordu. Köle olan Girit için matem tutmaktaydı. Bu nedenle gülmediği gibi bir Hristiyan'ın güldüğünü görünce kızıyordu da. Gülmeye kendisine neredeyse vatan hainliğine benzer bir şeymiş gibi gelecekti. Ama şimdi Tanrı'ya şükürler olsun Girit kurtuldu. Öyleyse o da doğru berbere gidecekti. Eve döndüğü zaman tıraş edilmiş yüzü gülüyordu. Gençleşmişti ve bütün evin içi berberin saçlarına bol bol dökmüş olduğu lavantayla kokuyordu. İşte o zaman anam döndü, gülümsedi. Girit kurtuldu. Geçenler unutulmuş demektir. Judas'ı da bağışlayalım dedi ve beni gösterdi. 12. Özgürlük. Bunca yıl sonra Yunan prensi Georgios'un Girit toprağına ayak basışının özgürlük anlamına geldiğini düşündüğüm zaman hala gözlerim dolar. İnsanın mücadelesi ne ölmek bilmez bir gizmiş meğer. Şu ince, güvensiz ve çatlak yer kabuğu nedir de üzerinde kan ve çamura bulanmış parazitler, yani insanlar sürünüp giderler. Ve onun sonu gelmez yokuşu önce olarak çıktığını, kah kaput ve bayrak direği, kah ifson eteği ve uzun karabina, kah da Girit şalvarıyla Yunanlı'nın ona yol açtığını görmek bana ne heyecan veriyor. Çoban olup gübre ve teke kokan, aslan gibi dövüşmüş bir Giritli kapitanı hatırlarım. Atina'daki Girit Kardeşlik Derneği'nden kendisine parşömen üzerine kırmızı ve siyah yazılarla bir takdirname geldiği zaman vakit öğle üzeriydi ve ben mandırasında bulunuyordum. Gösterdiği yiğitlikten dolayı kendisini tebrik ve kahraman ilan ediyorlardı. Posta dağıtıcısına sinirli bir tavırla sordu. ''Nedir bu koca kağıt? Koyunlarım yine bir ekinin içine mi girdi? Ceza ödeyeyim diye mi? Açıkla şunu da anlayayım, ne demek istiyor?'' Dağıtıcı neşeyle kağıdı açtı ve yüksek sesle okudu. Kahraman olduğun için vatan sana bu belgeyi gönderiyor. Çerçeveleteceksin de çocukların bulacak. Kapitan kocaman elini uzattı. Getir onu buraya. Belgeyi kaptı, parça parça edip üzerinde süt kazanının kaynadığı ateşin içine attı. Git onlara de ki, ben belge almak için savaşmadım, tarih yaratmak için savaştım, dedi. Tarih yaratmak için. Vahşi çoban ne demek istediğini çok iyi biliyordu ama söyleyemiyordu. Yoksa en güzel biçimde söylemiş miydi? Çoban yerinden kalktı, küçük bir tas süt doldurdu. Yarım peynir kesti, arpadan yapılmış iki büyük halka getirdi. Belgenin parçalanıp ateşte yanışına bakarak üzülen postacıya, ''Gel gel emmi oğlu'' dedi, ''üzülme, ye iç ve şeytan alsın kağıtları. Ben istemiyorum, söyle onlara, duydun mu?'' ''Karşılık istemiyorum, keyfime bakıyorum ben. Bunu söyle onlara. Ye, ye diyorum sana.'' Yaşamımda iki çok önemli gün vardır. Biri Prens Georgios'un Girit'e ayak bastığı, biri de yıllar sonra Moskova'da ihtilalin 10. yılının kutlandığı gün. Bu iki günde de ara duvarların, bedenler, beyinler, ruhlar yıkılabileceğini ve insanların korkunç kanlı bir turdan sonra atalarının tanrısal birliğine dönebileceklerini anladım. Ben sen o yoktur. Her şey tektir ve bu tek, derin mistik bir sarhoşluktur. Ölüm elindeki tırpanı kaybeder, ölüm yoktur. Biz birer birer ve ayrı olarak ölürüz. Ama hep birlikte ölümsüzüz. Onca açlık, onca susuzluktan ve isyanlardan sonra kurtulmuş evlatlar gibi bağırlarımızı açar, gökyüzünü ve yeryüzünü kucaklarız. Giritliler başlarındaki mendilleri havaya atıyor, gözyaşları kapitanların aksakallarını ıslatıyor. Analar, Girit'in iniltisini duyarak yüzyıllar önce onu kurtarmak için Ayayorgis gibi beyaz bir ata binen sarışın devi, masalların prensini görsünler diye bebeklerini havaya kaldırıyorlardı. Bunca yüzyıldır açık denize bakarak göründü, görünmedi, şimdi görünecek diye Giritli'nin gözleri cam kesildi. Onları bazen küçük bir ilkbahar bulutu, bazen beyaz bir bez, bazen de gece yarısının derinliklerinde bir düş aldatıyordu. Ama sonra küçük bulut dağılıyor, bez kayboluyor, düş siliniyor ve Giritliler yine gözlerini kuzeye, Yunan'a, Moskova, merhametsiz ve yavaş davranışlı Tanrı'ya döndürüyorlardı. Şimdi ise işte Girit silkindi, mezarlar açıldı, Pisiloritis'in, Girit'in en yüksek dağı, 2498 metre, bir adı da İda'dır. Tepesinden bir ses duyuldu. Geliyor, geldi işte! Ve ihtiyar kapitanlar derin yaraları, gümüşten tabancalarıyla dağlardan indiler, kara saplı bıçakları, gürültülü kemençeleriyle geldiler. Çanlar çalıyor, çan kuleleri sarsılıyordu. Şehir dallar ve mersinlerle süslenmişti. Sarışın Ayayorgis... Yazar Prens Yorgos'u Aziz Yorgis'e, Yorgos ya da Aziz George benzetiyor. Biz farkı belirtmek için iki adı ayrı şekillerde yazdık. Yunanca'da ikisi de kullanılır. Defne döşeli rıhtımda dikiliyor, omuzlarının arkasında Girit'in bütün açık denizi duruyordu. Giritliler meyhanelerde dans ediyor, lir çalıyor ama hızlarını alamıyorlardı. Artık kendi kaplarına sığamamaktaydılar. Bıçağı kapıyor, kollarını ve bacaklarını kan dökülüp de hafiflesin diye kesiyorlardı. Kilisede metropolit karanlıkta kollarını kaldırdı, kaderi mutlaka baktı, konuşmak istiyordu ama boğazı tıkanmıştı, dudaklarını açıp kapadı. İsa dirildi evlatlarım diye bağırdı, ağzından başka bir söz çıkmıyordu. Bütün göğüsler gürledi, gerçekten dirildi ve kilisenin avizeleri deprem olmuş gibi sallandılar. O zaman küçük ve deneyimsizdim. Kutsal sarhoşluk içimde fazla uzun sürdü. Belki de hala devam ediyor. En derin sevinmelerim sırasında şimdi bile yaldızlı gökyüzünü, denizi ya da çiçek açmış badem ağacını gördüğüm ya da ilk aşkımı yeniden yaşadığım zaman Yunan kraloğlunun, Girit'in nişanlısının, Girit'e ayak bastığı, ölümsüz 9 Aralık 1898 tarihi içimden şimşek gibi geçer ve göğsümün içi o gün bütün Girit'in olduğu gibi mersin ve defne dallarıyla süslenir. Henüz öğle vaktiydi, Megalokastro sevincinden uluyordu. Babam elimden tuttu, mersin ve defne dallarına basarak büyük yolu geçtik, kale kapısından çıktık ve tarlalara girdik. Kıştı ama tatlı bir sıcaklık vardı ve bir setin arkasındaki bir badem ağacı ilk çiçeğini açmıştı. Havanın yumuşaklığına aldanan tarlalar yeşermeye başlamıştı. Uzakta, sol tarafımızda Selena dağları kar altında ışıldıyordu. Bağlar henüz kuru kütük halindeydi ama badem ağacının gözü kara ilk çiçeği bahara haber veriyordu bile. Kütükler yeniden açacak, içlerindeki beyaz ve siyah üzümleri ortaya sereceklerdi. İri yarı bir adam defne yüküyle geçiyordu. Babamı gördü, durdu. İsa dirildi kapitan Mihalis diye bağırdı. Babam avucunu göğsüne koyarak cevap verdi. Girit dirildi. İlerliyorduk. Babamın acelesi vardı. Ben ona yetişmek için arkasından koşuyordum. Soluyarak sordum. Nereye gidiyoruz baba? Dedene yürü. Mezarlığa vardık. Babam bir vuruşta demir kapıyı açtı. Kapının üst tarafına bir kafatası, onun altına da çapraz iki kemik resmi yapılmıştı. Dirilen İsa'nın eski işareti. Sağa saptık, kavak ağaçlarının dibinde yatan, istavrozları kırılmış, kandilsiz mezarların üzerinden geçtik. Ben ölülerden korkuyordum. Babamın ceketine tutundum ve sendeleyerek onu izledim. Babam yoksul bir mezarın önünde durdu. Kabarık az bir toprak, tahtadan bir haç ve üzerinde zamanla silinmiş bir at. Babam başındaki mendili çıkardı ve yüzü koyun toprağa kapandı. Toprağı tırnaklarıyla eşeledi, huni gibi küçük bir çukur açtı, ağzını bunun içine iyice soktu ve 3 kez bağırdı. Geldi baba, geldi baba, geldi baba. Sesi gittikçe kuvvetleniyor ve kükreme halini alıyordu. Cebinden küçük bir şişe şarap çıkardı, çukurun içine damla damla döktü. Aşağı inmesini, toprağın bunu içmesini bekledi. Sonra ayağa fırladı, istavroz çıkardı, bana baktı. Gözleri şimşek şimşekti. ''Duydun mu?'' dedi, ''duydun mu?'' Heyecandan sesi kısılmıştı. Ben konuşmuyordum, hiçbir şeyi duymamıştım. Babam kızgın bir halde, ''Duymadın mı?'' dedi, kemikleri çatırdadı. O günü hatırladığım zaman beni Giritli olarak dünyaya getirdiği ve özgürlüğün defne dallarına basa basa liman kapısından Ayaminas'ın yaptığı yere kadar çıkışını gözlerimle görmeme imkan verdiği için Tanrı'ya şükrediyordum. İnsan gözlerinin görünmez şeyleri görememesi ne yazık. O gün Ayaminas'ın tasviri içinden çıkıp kilisenin kapısında atına binmiş halde Yunan kral oğlunun gelişini beklediğini ve güneşten yanmış yanaklarındaki kır sakallarından gözyaşlarının aktığını gördüm. Artık sevinç durulduğu zaman, yani birkaç gün sonra kuvvetli bir lodosun estiğini, sokaklardaki defne yapraklarını süpürdüğünü ve yağmurun yağarak şarap dökülmüş kaldırımları yıkadığını, hayatın sarhoşluktan ayıldığını, aklın tekrar kendi sınırları içine girdiğini hatırlıyorum. Hristiyanların tıraşlanmış yüzleri sinek kaydı parlıyordu. Berberler dükkanlarından sakalları süpürdüler, meyhanelerde hala tek tük ve boğuk sesler işitiliyor, ben sokaklarda yağmurdan sırılsıklam olmuş bir halde geziyor, yolun tenhalığını gördükçe hafiflemek için bir çığlık atıyor, kükrüyordum. Hafiflemek için soyumun binlercesi çığlıklar atıp kükremekteydi. Ölülerimizin ölmemiş olduğunu ve kritik anlarda bağırdıklarını, ayağa kalktıklarını, bizim gözlerimizle ellerimizi ve beyinlerimizi işgal ettiklerini hiçbir zaman bu kadar derinden hissetmemiştim. Savaşta ölmüş bütün dedelerim, gözaltına alınmış, zayıflayıp çökmüş bütün ninelerim, o günlerde sokak boş olduğu ve bizi kimse görmediği zaman sevinçlerinden kükrüyor, çığlıklar atıyorlardı. Ben de seviniyordum. Bunu berraklıkla düşünemesem de yaşayacağımı, öldükten sonra da düşüneceğimi ve göreceğimi hissediyordum. Yeter ki beni hatırlayacak yürekler var olsun. Bu defne ve ata kemikleriyle süslü kapıdan ergenlik çağına girmiştim. Artık çocuk değildim. 8. ayrımın sonu. Sayfa 111.